Ayrım 31.
Onun özel yazmanı, erkek uşağı, üvey kardeşi, yoksul bir hısımı olaydım. Evleneceği adamın küçük kardeşi olaydım. Ona en yaklaştığım sıralarda umutlarımdan işte ancak bu denli uzaklaşabilirdim. Bu durumda ona adıyla çağırmak, onun beni adımla çağırdığını duymak ayrıcalığı bile çektiğim çileleri katmerleştirmeye yarıyordu. Aramızdaki bu senli benlilik Estella'nın öbür aşıklarını deliye döndürüyordu sanırım. Beni zır deliye döndürdüğünü ise kesinlikle biliyorum. Hayranlarının sayısı belirsizdi. Onun her yanına yaklaşanı sanrılarımla bir hayrana, aşıka dönüştürdüğümü bilmez değilim. Ama bunu hesaba katsak bile hayranlarının sayısı adamı çileden çıkarmaya yeterliydi. Onu Richmond'da sık sık görüyordum. Kentte sık sık ondan konuşulduğunu duyuyordum. Çok zaman ana kız Brantley'lerle onu kayık gezintilerine çıkarıyordum. Kır gezileri, panayırlar, tiyatrolar, operalar, konserler, toplantılar. Kısacası bin bir türlü eğlenti boyunca onun peşinden gidiyordum. Hepsi de cehennem azabıydı benim için. Onun yanında tek bir mutlu saat geçirdiğimi bilmiyorum. Gene de 24 saatlik günün her dakikasında kafam ona ölünceye dek sahip olabilme düşünceleriyle dopdoluydu. Arkadaşlığımızın bu döneminde, ki çok uzun sürmüş gibi geldiğini sonradan anlayacaktım, Estella hep yakınlığımızın başkalarının buyruğu ile uygulanan bir görev olduğunu belirten bir tutum içindeydi. Gene de arada bu tutumu başka tüm tutumlarını ansızın bir yana bıraktığı oluyordu. Böyle zamanlarda bana acıyordu sanki. Bir akşam Richmond'daki evin gitgide kararan bir penceresinin başında birbirimizden biraz ayrı olarak oturduğumuz sırada sesini, tutumunu birden değiştirerek "Ah Pip, Pip, hiç mi söz dinlemeyeceksin sen?" diye yakındı. "Ne sözü Estella?" "Benim sözüm." "Sana hayran olmayayım mı demek istiyorsun?" "Demek istemek mi? Ne demek istediğimi görmüyorsan gözün kör demektir." Buna karşılık aşkın gözü kördür derler diyecektim ya, içimden hiç çıkmayan bir duygu, ki mutsuzluklarımın belki de en hafifiydi, şimdi de dilimi bağladı, sustum. Miss Havisham'ın isteklerine boyun eğmemek Estella'nın elinde değildi ki. Bunu bile bile ona durmadan sevgimden söz etmek haksızlık sayılırdı. Her seferinde beni susturan işte bunun düşüncesiydi. Miss Havisham'ın sözünden çıkamayacağını bildiği için, bunu bilmek ağrına gittiği için Estella'nın bana hınç bağlayıp beni bir gurur sorunu yapacağından, Miss Havisham'a baş kaldırmak istemesi yüzünden bağrında benimle ilgili gizli fırtınalar kopmasından korkuyordum. "Her neyse," dedim. "Bu kez söz dinlemiş sayılırım. Çünkü mektup yazıp beni çağıran sensin." Estella her zaman kanımı donduran o soğuk, umursamaz gülümseyişiyle "İşte bu doğru," dedi. Bir süre dışarıda gitgide koyulan alacakaranlığa daldıktan sonra "Satis'e yapmam gereken bir günlük ziyaretin zamanı gelmiş," diye ekledi. "Miss Havisham beni bir günlüğüne oraya istiyor. Zahmet olmazsa beni oraya sen götürecek, sonra gene sen geri getirecekmişsin. Yalnız başıma yola çıkmamı doğru bulmuyor. O da hizmetçimi de istemiyor, çünkü öyle insanlarla karşılaşmak düşüncesi ona dehşet verir. Götürür müsün beni?" "Seni Satis'e götürmek ha, Estella." "Götürebileceksin demek. Yarından sonra gidiyoruz, sence bir sakıncası yoksa. Her şeyi benim kesemden ödeyeceksin. Biliyorsun bu koşulu, değil mi?" "Boyun emekten başka da çıkar yolum yok." Yolculuk için bana verilen bilginin hepsi buydu. Her zaman böyle oluyordu zaten. Miss Havisham bana hiçbir zaman kendisi mektup yazmıyordu. El yazısını bile görmüş değildim daha. Bu sefer de bir ertesi gün yola çıkıp Satis'e vardık. Miss Havisham'ı onu ilk gördüğüm odada bulduk. Satis köşkünde de hiçbir şeyin değişmemiş olduğunu söylemeye bilmem gerek var mı? Yalnız Miss Havisham'ın Estella'ya gösterdiği düşkünlük onları geçen sefer baş başa gördüğüm zamana oranla müthiş artmış gibiydi. Müthişi burada gerçek anlamıyla kullanıyorum, çünkü kıza bakışlarında, sarılışlarında insanı dehşete salan bir şey vardı. Estella'nın güzelliğine bakmakla doyamıyor, sözlerini can kulağıyla dinliyor, her kıpırtısını açgözlülükle izliyordu. Oturduğu yerden Estella'ya bakarken titreyen elleriyle parmaklarını bir kıpırdatışı vardı. Kendi yarattığı bu güzel varlığı yutup içine sindirmek ister gibiydi. Sonra da bağrımı delip geçerek yüreğimdeki yaraları yoklayan keskin bir bakışla bana bakıyordu. Estella'nın duyduğuna bile aldırmayarak o uğursuz cadı karı kıvancıyla "Aranız nasıl Pip, ha?" diye soruyordu. "Nasıl davranıyor bu kız sana karşı?" Akşamleyin ocağın dalgalı ateşinin başına geçip oturduğumuz zaman Miss Havisham o zamana dek görmediğim bir acayipliğe büründü. Estella'nın elini kendi eline hapsedip kolunu da kolundan geçirdi. Sonra kızın Richmond'dan yazdığı mektuplara değinerek kendine aşık ettiği erkeklerin adlarıyla kimliklerini teker teker ağzından aldı. Öbür elini koltuk değneğinin üstüne, çenesini eline dayamış, kızın verdiği listeyi zır deli bir beynin, iyileşmeyecek denli hasta bir ruhun yoğun dikkatiyle dinliyor. O alev alev yanan çukura batmış gözlerini durup durup bana çeviriyordu. Gerçek bir hortlak. Bütün bunlar bana bir şeyi apaçık gösteriyordu. Beni perişan etmesine, apacı bir tutsaklık ve aşağılanma duygusuna kapılmama karşın artık kesinlikle görüyordum ki Estella erkeklerden Miss Havisham'ın öcünü almaya çıkmıştı. Bir sürü hasta kadının bu hıncını alacak, bana ancak ondan sonra verilecekti. Onun çok önceden bana ayrılmış olmasını da bu nedene bağlıyordum şimdi. Onu öbür erkekleri büyülesin, çileden çıkarsın, mahvetsin diye salıverdiği zaman Miss Havisham hiçbir erkeğin ona ulaşamayacağını, bu ödülü kazanmaya oynayan herkesin oyunda yenik düşeceğini hain bir kesinlikle biliyordu. Bana ayrılmıştı bu ödül. Ama sapıklığının verdiği ince bir kurnazlıkla Miss Havisham bana da bir süre işkence edilmesini kararlaştırmıştı. Bunca zamandır Estella'dan uzak tutulmamı buna bağlıyordum. Jaggers'ın vasim olduğu sırada böyle bir tasarıyı bilmezlikten gelmesinin nedeni de buydu. Kısacası bütün bunlarda Miss Havisham'ı gördüm o gece. Hem şu dakikada karşımda gördüğüm hem de çocukluğumdan tanıdığım aynı Miss Havisham. Onunla birlikte onun güneşten kaçmak için gizlendiği bu karanlık hasta evin üzerimize düşen gölgesini de o gece açıkça gördüm. Odayı aydınlatan mumlar duvar şamdanlarına geçirilmişti, ta yukarıdaydılar. Çok az tazelenen hava içinde yanan ışıkların dalgasız, donuk, yapay aydınını serpiyorlardı çevrelerini. Gözlerimi mumlarda, mumların serptiği soluk gölgelerde, durmuş saatlerde, tuvalet masasının üstündeki yerdeki sararıp çürümüş gelinlik eşyalarda, odanın korkunç sahibinde, onun ateşin büyüterek duvarlara tavana vurdurttuğu o heyyular gölgesinde dolaştırdım. Her gördüğüm şey kafamda biçimlendirdiğim sonucu yansıtarak gerisin geriye bana çarpar gibiydi. Düşüncelerim sahanın karşısındaki büyük odaya, orada kurulu duran şölen sofrasına kaydı. Düşüncelerim en ortadaki pastayı saran örümcek ağlarına yazılmış duruyordu sanki. Sofra örtüsünün üstünde koşan örümceklerin ayak izleri, duvar kaplamalarının ardına kaçan farelerin küçük yüreklerinin korku dolu tıpırtıları, yerdeki kara böceklerin hantal yürüyüşleri benim aklımdan geçenleri yazıyordu. O gece Estella ile Miss Havisham'ın arasında sert bir tartışma çıktı. Onların böyle çatıştıklarını ilk görüyordum. Şimdi anlattığım üzere ateş başında oturmaktaydık. Miss Havisham Estella'nın kolunu kendi kolundan geçirmiş, elini sımsıkı tutmaktaydı ki Estella usul usul ondan uzaklaşmaya başladı. Bundan önce de birkaç kez gururlu bir sabırsızlık duyduğunu, Miss Havisham'ın o ateşli sevgisine benimseyip karşılık vermeksizin katlandığını anlamıştım. Şimdi Miss Havisham kızın bu davranışı üzerine bakışları şimşekler çakarak, "Ne var, benden usandın mı yoksa?" diye sordu. Estella kolunu çekip ayağa kalktı. O kocaman bacanın köşesine gidip durarak, "Yok, yalnızca kendi kendimden usandım bir parça," diye karşılık verdi. Bakışlarını ateşe dikmişti. Miss Havisham değneğini yere hırsla vurarak, "Yalan söyleme nankör," diye bağırdı. "Benden usandın işte." Estella büyük bir soğukkanlılıkla ona baktı, sonra gözlerini gene ateşe dikti. Yaşlı kadının çılgın, ateşli öfkesine karşın kızın ince, kıvrak duruşuyla yüzünün güzelliğinde öyle kendine güvenen bir umursamazlık vardı ki taş yürekliliğe yaklaşıyordu. "Sen kayasın, taşsın," diye haykırdı Miss Havisham. "Yüreğinin yerinde bir buz parçası var." O kocaman bacaya yaslanmış duran Estella hiç istifini bozmayıp yalnızca bakışlarını kaydırarak, "Nasıl?" dedi. "Beni soğuklukla suçlayan sizsiniz ha. Siz." Yaşlı kadın bu soruyu hırs dolu bir sesle, "Değil misin?" diye bir soruyla yanıtladı. "Siz daha iyi bilirsiniz," dedi Estella. "Siz nasıl yarattıysanız ben öyleyim. Bana yöneltilen övgüler de, yergiler de sizin hakkınızdır. Başarılarım, yenilgilerim sizindir. Kısacası ben demek, siz demeksiniz." Miss Havisham apacı bir sesle, "Ulu Tanrım," dedi. "Şuna bak, şuna bak. Şu kadarcıktan beri yuva bildiği şu ocak başındaki duruşuna bak. Öylesine katı yürekli, nankör. Oysa ben onu şu zavallı yüreğim aldığı yaralardan kanarken benimsedim. Bağrıma bastım. Yıllar yılı tüm sevgimi ona verdim. Zerresini esirgemeden. Hiç değilse o işte benim bir payım yok," diye Estella konuştu. "Çünkü o sıralarda ben yürümesini, konuşmasını bile yeni yeni öğrenmeye başlayan bir küçücük çocukmuşum. Gene de nedir benden istediğiniz? Çok iyiliğinizi gördüm sizin. Her şeyimi size borçluyum. Benden beklediğiniz nedir?" "Sevgi," diye yanıtladı öteki. "Seviyorum ya sizi." "Sevmiyorsun," dedi Miss Havisham. Estella, "Analığım benim," diye karşılık verdi. Ötekinin tersine o sesini hiç yükseltmiyor, rahat, uyumlu duruşunu hiç bozmuyor, ne öfkeye kapılıyor ne de yumuşuyordu. "Analığım benim, her şeyimi size borçluyum dedim ya. Elimde avucumda ne varsa açıkça sizindir, alabilirsiniz. Bana verdiğiniz her şeye gene el koyabilirsiniz. Ama bunun ötesinde hiçbir şeyim yok. Bana vermediğiniz şeyleri isterseniz ne diyeyim? Olanca gönül borcum, sorumluluk duygum bir araya gelse yoktan bir şey var edemez ki. Miss Havisham çılgınlar gibi benden yana dönerek onu hiç sevmemişim gibi konuşuyor dedi. Onu her zaman bütün ateşimle, olanca kıskançlığımla, içim yanarak sevmemişim gibi konuşuyor. Bari bununla yetinmeyip deli olduğumu da söylesin. Zır deli olduğumu ileri sürsün bari. Estella, neden deli diyecekmişim size diye karşılık verdi. Hem de ben. Bu dünyada benden iyi bilen var mıdır sizin nasıl kararlarınızdan hiç caymadığınızı, delinizin nasıl dedik olduğunu, belleğinizin nedenli güçlü olduğunu bencilliğin bilen bir kişi daha var mıdır şu dünyada? İşte orada, şimdi bile yanı başınızda duran o küçük tabureye oturur, bana öğrettiğiniz dersleri bellerdim yüzünüze bakarak. Yüzünüzün bana yabancı olduğu, beni ürküttüğü o eski günlerde bile. Miss Havisham ne çabuk unutuldu diye inledi. Nasıl da hemen unutulup gitmiş o günler. Unutulmuş değil diye Estella biraz sertçe yanıtladı. Tersine, belleğimde bir gömü gibi sakladım hepsini. Ne zaman gördünüz sizin öğretilerinize aykırı davrandığımı, derslerinizi dinlemediğim, yerine getirmediğim olduğumu hiç? Sonra genç kız elini göğsüne götürerek, sizin yasakladığınız herhangi bir şey aldı mı buraya diye sordu. Haksızlık etmeyin bana. Miss Havisham iki eliyle birden o kır saçlarını arkaya doğru sıvazlayarak, ne gurur diye sızlandı. Bu ne gurur ulu tanrım? Kim öğretti gururlu olmasını bana diye Estella parladı. Bu dersi iyi öğrendiğim zaman beni öven kimdi? Miss Havisham gene elleriyle saçlarını arkaya doğru bastırarak, nasıl da taş yürekli ulu tanrım diye inledi. Nasıl da acımasız. Estella ise kim öğretti bana taş yürekli olmasını diye sordu. Katı davrandığım zaman, kimsenin gözünün yaşına bakmadığım zaman beni öven kimdi? Miss Havisham sesi bir çığlık gibi tizleşerek, ama bana karşı kibirli, bana karşı acımasız olmak diye bağırdı. Kollarını açıp uzatmıştı. Estella, ah Estella, Estella, bana karşı böyle davranmak. Estella bir an ona tuhaf, dingin bir şaşkınlıkla baktı. Başkaca kılı kıpırdamadı. Bir dakika sessiz durup yaşlı kadının sorusunu yanıtsız bıraktıktan sonra gözlerini gene ateşe dikti. Kısa bir sessizlikten sonra gözlerini kaldırıp kadına bakarak, uzun bir ayrılıktan sonra sizi görmeye geldim. Neden böyle huysuzluk çıkardığınızı anlayamıyorum dedi. Çektiğiniz acıları, bunların nedenlerini hiçbir zaman unutmuş değilim. Hiçbir zaman ne size ne de öğretilerinize karşı gelmiş değilim. Kendi gözümde suç sayılacak hiçbir iradesizlik yapmış değilim. Miss Havisham, benim sevgime karşılık vermek zayıflık mı sayılır diye inledi. Ama evet öyle ya, ona sorarsan öyle sayılır elbet. Estella bir an gene durgun bir şaşkınlık içinde sessiz kaldıktan sonra, şimdi her şeyi yavaş yavaş anlamaya başlıyorum galiba dedi. Evlat edindiğiniz kızı bu karanlık kapalı odalardan dışarıya hiç çıkarmasaydınız, sizin yüzünüzü bir kez bile gün ışığında görmemiş olan bu çocuğa dışarıda güneş diye bir şeyin varlığını hiç bildirmeseydiniz. Evet, böyle davransaydınız, ondan sonra da bir gün herhangi bir nedenle onun gün ışığını bilmesini, anlamasını bekleseydiniz. Onun bilgisizliği karşısında kızar, düş kırıklığına uğrardınız değil mi? Başını ellerinin arasına almış olan Miss Havisham sandalyesine sallanarak hafifçe inildediyse de bir şey söylemedi. Ya da diye Estella konuşmasını sürdürdü. Durumumuza daha uygun düşen bir örnekle. Bu çocuğa aklı ermeye başladığı dakikada siz olanca gücünüz ve inadınızla gün ışığı diye bir şeyin varlığını, gel gelelim bunun yakıp yıkıcı bir can düşmanı olduğunu belletseydiniz. Gün ışığından her zaman sakınmasını, çünkü sizi mahveden bu ışın onu da mahvedeceğini söyleseydiniz. Evet, onu bu öğretiyle yetiştirdikten sonra günlerden bir gün güneşi doğal karşıla, ışığını sev deseydiniz. Çocuk da bunu yapamasaydı. Kızar, düş kırıklığına uğrardınız değil mi? Miss Havisham oturduğu yerden kızı dinliyordu. Ya da bana öyle geldi çünkü onun yüzünü göremiyordum. Ama bir karşılık vermedi. İşte bu yüzden dedi Estella. Beni nasıl yarattıysanız öyle kabul etmek zorundasınız. Ne başarılardan ne de başarısızlıklardan sorumlu olan ben değilim. Ama ikisinin karışımından ortaya çıkmış bir varlığım. Bu arada Miss Havisham bilmem nasıl yerde saçılı duran soluk, çürük, gelinlik eşyaların arasında yığılmış kalmıştı. Tartışmanın başlangıcından beri kaçabilmek için fırsat kollamaktaydım. Şu dakikadan yararlanarak Estella'ya ona bak diye yalvarıcısına elimi sallayarak odadan ayrıldım. Ben dışarı çıkarken Estella hala ilk baştan beri durduğu yerde o kocaman bacaya yaslanmış duruyordu. Miss Havisham'ın kır saçları yerdeki dağınık eski püskü gelinlik süslerin arasında yayılıp kalmıştı. Yürek burkan bir görüntüydü doğrusu. İçim iyice kararmıştı. Bir saat yıldızların altında dolaştım. Avluda, boş fabrikada, o bakımsız perişan bahçede. En sonunda yukarıki odaya dönebilecek kadar cesaret bulduğum zaman baktım. Estella Miss Havisham'ın dizinin dibine oturmuş, lime lime dökülen o eski giysilerden birinin söküklerini onarmaktaydı. O gün bugündür katedral direklerinde dalgalanan paramparça rengi atmış plamaları ne zaman görsem aklıma bu gelinlik kalıntısı çaputlar gelir. Daha sonra Estella ile gene eskisi gibi kağıt oynadık. Yalnız şimdi ikimiz de usta birer oyuncu olup çıktığımızdan karmaşık Fransız oyunları oynuyorduk. Akşam saatleri böylece geçip tükendi, ben yatmaya çekildim. Avlunun karşısındaki evde yattım. Satis Köşkü'nde bu ilk sabahlayışımdı. Uyku denen şey yanımdan bile geçmedi. Miss Havisham'a benzeyen binlerce hortlak üşüşmüştü başıma. Bir bakıyordum Miss Havisham yastığımın bir yanındaydı, bir bakıyordum öbür yanına geçmiş. Başucumda, ayak ucumda, tuvalet odasının içinde, yukarıki odada, aşağıki odadaydı. Her köşede bir Miss Havisham vardı. Sonunda gece ağır ağır sürüklenerek saatin ikisine doğru yaklaşırken bu yerde bir dakika daha yatamayacakmışım gibi geldi. Kalktım, giyindim, içerlik avludan geçerek büyük evin alt katındaki taş sofaya girdim. Niyetim sokağa bakan dış avluya çıkıp orada dolaşarak biraz açılmaya çalışmaktı. Ne var ki sofaya girmemle elimdeki şamdanı söndürmem bir oldu. Çünkü Miss Havisham'ın biraz ileriden hafifçe inildeyerek gerçek bir hortlağın sessiz adımlarıyla geçip gittiğini gördüm. Biraz uzaktan izledim onu. Merdivenden yukarı çıktığını gördüm. Odasındaki duvarların birinden indirdiğini sandığım çıplak bir mum vardı elinde. Bunun solgun ışığında başka dünyalardan gelme bir yaratığı andırıyordu. Merdivenin dibinde durdum. Açılan kapının sesini duymamıştım. Gene de şölen odasının o yosun tutmuş küflü kokusu burnuma çarptı. Onun bu odada dolaştıktan sonra sahanlığı geçip odasına dönüşünü, sonra durmadan inildeyerek bu iki oda arasında gidip gelişini dinledim. Bir süre sonra o zindan karanlığından dışarı çıkmayı, sonra da kendi odama dönmeyi denedim. İkisini de beceremedim. İçeriye birkaç yıldız güneş ışığı sızıp da bana basacağım yeri göstersin diye beklemek zorunda kaldım. Beklediğim sürece ne zaman merdiven dibine gitsem, yukarıda Miss Havisham'ın sürüklenen ayak sesleriyle hiç ardı arkası kesilmeyen o ölgün iniltisini duyuyor, bir ileri bir geri geçip duran mum ışığını görüyordum. Ertesi gün Estella ile Miss Havisham'ın arasında herhangi bir tartışma çıkmadan biz Londra'ya döndük. Böyle bir çekişme bundan sonraki gelişlerimizde de olmadı. Aklımda yanlış kalmadıysa Estella ile ben 4 kez birlikte Satis'e geldik. Miss Havisham'ın Estella'ya olan tavrında da bir değişim yoktu. Yalnız eski duygularıyla tavırlarının arasında korkuya benzer bir şey karışmış olduğunu sanıyorum. Bu yaşam sayfamı üstüne Bentley Drummle'ın adını yazmadan çevirmem olanaksız. Yoksa seve seve yapardım bunu. İspinoz kuşlarının hemen hepsinin bir araya geldiği bir geceydi. Dostluk duyguları gene her zamanki gibi herkesin kapışıp hırlaşmasıyla belirleniyor, hiç kimse hiçbir konuda birbiriyle anlaşamıyordu. Derken o gece birleşim başkanı olan Sayın Espinoz toplantıyı sessizliğe çağırdı. O gece en beğendiği hanımın onuruna kadeh kaldırma sırasının Bay Drummle'da olduğunu, Bay Drummle'ın ise henüz bu geleneği yerine getirmediğini bildirdi. Gerçekten de bu ağırbaşlı kulübün kutsal tüzüğü böyle buyuruyordu. Sürahiler dolaştırılırken Drummle'ın benden yana gene her zamanki gibi pis pis sırıttığını görür gibi oldum. Zaten birbirimize hiçbir zaman kanımız kaynamamış olduğundan doğal buldum bu yaptığını. Ama onun bütün ispinozlardan Estella'nın onuruna içmelerini istediğini duyunca nasıl bir öfkeyle afalladığımı gözünüzde canlandırabilirsiniz. ''Hangi Estella?'' diye sordum. ''Sana ne?'' diye Drummle beni tersledi. ''Nereli bu Estella?'' diye direttim. ''Nereli olduğunu belirtmek zorundasın.'' Gerçekten de ispinozların tüzüğü bu açıklamayı zorunlu kılıyordu. Drummle benimle konuşmuyormuş gibi öbür üyelere dönerek Richmond'la Estella baylar. Hem de eşsiz bir dilber dedi. Herbert'ın kulağına eğilerek sanki eşsiz güzellikten pek anlarmış gibi salak hayvan diye fısıldadım. Onura içildikten sonra Herbert ben hanımı tanıyorum dedi. Drummle gerçekten mi diye sırıttı. Ben yüzüm kıpkırmızı yanarak ben de tanıyorum diye ekledim. Drummle, sen de ha, ulu tanrım diye gene sırıttı. Bu kalın kafalı yaratık insanı iğnelemek için ulu tanrım, vay canına gibi basmak alıp deyimlerden, bir de karşısındakinin kafasına tabak bardak atmaktan öte incelik bilmezdi. Ama ben en incelikli, en alaylı bir iğnelemenin okuyla yara almışçasına kudurdum. Hemen oturduğum yerden ayağa fırlayarak söz istedim. Sayın Espinoz üyenin bu oturumda, parlamentodan söz edercesinde bu tür ciddi deyimler kullanmak uyundaydık, hiç tanımadığı bir hanımın onuruna kadeh kaldırmasını Sayın İspinoz adına bir küstahlık saydığımı bildirdim. Sözü geçen Sayın İspinoz da bunun üzerine yerinden kalkarak bana ne demek istediğimi sordu. Bunun üzerine ben de en son söylenecek şeyi en başta söyleyerek Sayın İspinoz'un beni arayacağı olursa nerede bulacağını bildiğini belirttim. İngiltere gibi ileri, uygar, Hristiyan bir ülkede bu konu kan dökülmeksizin çözümlenebilir mi, çözümlenemez mi konusunda İspinozlar ikiye ayrılmışlardı. Daha doğrusu bu konudaki tartışma öylesine alevlendi ki benden sonra daha 6 İspinoz karşılarındaki 6 İspinoz'a aranacak olurlarsa yerlerinin belli olduğunu bildirdiler. Her neyse, sonunda kulübümüz yerine göre bir onur yargıtayı olarak çalıştığına göre şöyle bir karar alındı. Eğer Bay Drummle adı geçen hanımı tanımak onuruna kavuşmuş olduğunu gösterecek en ufak bir kanıt getirebilirse, Bay Pip bir İspinoz ve de centilmen olarak özür dileyerek gereksiz yere öfkeye kapıldığından ötürü üzüntüsünü belirtecekti. Gereken kanıtın, bu arada onurlarımız soğuyup bayata kalmasın diye hemen ertesi gün getirilmesi kararlaştı. Gerçekten de hemen ertesi gün Drummle, Estella'nın el yazısıyla yazılmış küçük nazik bir pusula getirdi. Estella, Bay Drummle ile birçok kez dans etmek onurunu tatmış olduğunu bildirmekteydi. Bunun üzerine benim özür dileyip üzüntü belirtmekten başka yapabileceğim hiçbir şey kalmıyordu ki bundan beni arasanız da hiçbir yerlerde bulamazsınız gibilerden genel bir anlam çıkıyordu sanki. Drummle ile ben karşılıklı burnumuzdan solurken ormandaki ispinozlar gene birbirleriyle her konuda çekişip dalaşmaya giriştiler. Neyse, böyle geçen bir saatin sonunda Birleşim Başkanı bu olayın dostluk duygularının şaşırtıcı bir hızla gelişmesini sağladığı konusunda bir demeç verdi, biz de dağıldık. Bunu şaka yolla anlatıyorsam da o sırada konunun benim için hiç şakaya gelir yönü yoktu doğrusu. Estella'nın böyle aşağılık, değersiz, kaba saba, suratsız bir hayvana yüz vermiş olduğunu öğrenmek içimi öyle bir acıyla dolduruyordu ki, bunu olduğu gibi anlatabilmemin yolu yok. Onun böyle bir kereste parçasına, böyle bir köpeğe yüz gösterecek denli kendini alçaltmış olmasına katlanamıyordum. Bu duyduğum acıyı bugün bile Estella'ya olan aşkımın çıkar kollamayan, onun iyiliğini düşünen saf yönümün bir parçası olarak görüyorum. Kime yakınlık gösterirse göstersin kahrolacaktım hiç kuşkusuz. Ne var ki daha değerli, kendine daha layık birini seçseydi bana çektirdiği acının niteliğiyle niceliği de bambaşka olacaktı. Drummle'ın son günlerde Estella'nın iyice peşine düştüğünü, onun da buna izin verdiğini öğrenmek benim için çok kolay oldu. Kısa bir süre sonra herif Estella'nın peşini hiç bırakmaz oldu. Birbirimizle hemen hemen her gün karşılaşıyorduk artık. Drummle donuk bir inatla direniyordu, Estella da bırakıyordu onu dirensin. Bir bakıyorsunuz açıkça yüz veriyordu ona, bir bakıyorsunuz yüz çeviriyordu. Bir gün onu neredeyse pohpohluyor, ertesi gün herkesin içinde küçük düşürüyordu. Bir karşılaştıklarında ona candan bir tanış yakınlığı gösterirken, ertesi sefer şöyle bir tanışıyorlarmışçasına soğuk, resmi duruyordu.